Ayrım 8.
3. bölüm sayfa 67. Ocak 1997'de ben 9 yaşındayken ailemiz ani ve trajik bir kayıp yaşadı. Bir gün öğleden sonra babamla birlikte tütün tarlasında çalışırken John amcam aniden yığılıp kaldı. Aylardır hastaydı ama doktora gitmek istemiyordu. O gün babam kendisini ticaret merkezinin yakındaki kliniğe götürdüğünde tüberküloz teşhisi koydular ve hemen Kasunga Hastanesi'ne gitmesi gerektiğini söylediler. John amcamın kamyoneti o dönemde arızalıydı. Bu yüzden babam bir arkadaşının arabasını ödünç almaya gitti. Gitmeden önce ağabeyinin dinlenmesi için yatağını bir akasya ağacının gölgesine yerleştirdi. John amcamın karısı Enifa yanında kalarak ona eşlik etti. Çok geçmeden köydeki birçokları da onlara katıldı. Babamın gidişinden kısa süre sonra ağacın altında bir kargaşa ve panik algıladım. Enifa'nın bağırdığını duydum. Oraya baktığımda nefes nefese bir halde kalabalığı yardığını gördüm. Ağacın etrafındaki diğerleri gibi çok geçmeden hıçkırıklara boğuldu ve kollarını gökyüzüne kaldırarak ağlamaya başladı. O anda omzumda bir el hissettim. Başımı kaldırdığımda ekşi bir şey yemiş gibi yüzü buruşmuş olan annemi gördüm. John amcan aramızdan ayrıldı, dedi. Öldü. O sırada babam arabayla geri döndü ve ağabeyiyle ilgili trajik haberi öğrendi. Ayakta durabilmesi için birkaç kişinin onu tutması gerekti. İlk kez anne ve babamın bu kadar acı çektiğini görüyordum ve bunu görmek beni herhangi bir büyünün yapabileceğinden çok daha fazla korkuttu. John amcam ölmüştü ve cesedi akasya ağacının altındaydı. Daha önce hiç ölü birini görmemiştim ama zihnimden bir daha çıkmayacağı düşüncesiyle gidip bakmaya korkuyordum. Geoffrey'in kalabalığın arasından çıktığını gördüm. Ağlıyor, yönünü kaybetmiş gibi daireler çizerek yürüyordu. Ben nasıl davranmam veya ona ne söylemem gerektiğini bilemiyordum. Kuzenimi alıp hep birlikte oyun oynadığımız ve düşünebildiğimiz Dumbo'ya gitmek istedim. Aniden içimi kaplayan duygulardan hoşlanmamıştım. Bizim kültürümüzde sevilen biri öldüğünde acınızı göstermek için ağlayıp ulamanız beklenir. Nedenini açıklayamıyorum ama içimden bunu yapmak gelmiyordu. Ama diğer herkesi, özellikle de babamı kızarmış gözlerle ve ağlamaktan şişmiş bir yüzle görünce utandım. Orada tek başıma oturup kendimi ağlamaya zorladım ve gözyaşlarımın yanaklarından süzülüşünü hissedene kadar ölen amcamla ilgili düşüncelere odaklandım. Yaşlarım kurumadan saygımı göstermek için gidip kuzenime katıldım. O gün daha sonra babamın diğer iki kardeşi Musayvale ve Sokrates haberi alarak aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte Kasungu'dan geldiler. Kilise üyeleri de John amcanın evine gelip bütün gece ve gün boyunca kaldılar. İki olaya sıkışıp bu dünya benim evim değil'i söylediler. Bu arada diğerleri sessizce içeri girip saygılarını sundular. John amcamın cesedi yerde parlak desenli çitenje bezinin altında yatıyordu. Ertesi sabah Kasungu'dan sade görünüşlü bir tabut geldi ve ceset dikkatle içine yerleştirildi. Ama ben asla eve girecek cesareti toplayamadım. Ocak, havanın basık ve sıcak olduğu yağmur mevsimidir. O sabah giderek daha çok insan gelirken ev oldukça kalabalık ve yapış yapış oldu. Ağlayanların sesleri ise Geoffrey'in kaldıramayacağı kadar arttı. Bir süre sonra şaşkın bir halde dışarı çıktı ve oturduğum yere doğru yürüdü. ''Kuzen, şimdi ne olacak? Bundan sonra ne olacak?'' ''Bilmiyorum.'' dedim. ''Başka ne diyebilirdim ki?'' Günün geri kalanı boyunca Geoffrey içeri girip babasına baktı ve dışarı çıkıp ağladı. Cenaze töreninin başlama saati gelene kadar bunu yapıp durdu. Şef Wimbe şehir dışındaydı. Bu yüzden habercisi ve koruması Bay Nwag da köyün diğer ileri gelenleriyle birlikte ziyarete geldi. Saatler boyunca akasya ağacının altında oturdular ve cenaze töreninden sonra aile için neler yapılması gerektiğini konuştular. Güçlü bir adam öldüğünde yapılması gereken çok fazla şey vardır. Varis veya miras sorunu olduğunda sonuca karar vermesi gereken kişi şeftir. Sonunda herkes evden çıktı ve ağacın altında toplandı. Bay Nwata ayağa kalkarak Gilbert'in babası adına onlara seslendi. Bu adamın ardında bir servet bıraktığını ve bunun çocukların da kapsadığını biliyoruz. Kardeşlerinin bu çocukların sorumluluğunu almasını istiyoruz. Babaları hayattayken olacağı gibi ortaokul eğitimleri kesinlikle tamamlanmalı. Ve maddi servete gelince, bunun sonucu olarak aile içinde bir sıkıntı duymak istemiyoruz. Bu aileye yardım etmek isteyen varsa, okul ücretleri ve giysiler açısından çocuklara yardım etsin. Başka biri konuşmak için kalktı. Bu Güney Kasungu'dan gelen Bay Jones'tu ve Goffrey'in anne tarafı adına konuşacaktı. Bu bizim ailemiz için bile trajik ve üzücü bir zaman dedi, şapkasını elinde tutarak. Şu anda çok endişeliyiz. Merhum arkasında eşini, sevgili Enifa'mızı 4 çocuğuyla bıraktı. Kardeşimiz uzun zaman önce bu köye katılmak için ailemizden ayrıldı ve bu yüzden Kanwamba'nın bu çocuklara bakarak sevgili babalarının başlattığını bitirmesini istiyoruz. Hepsi bu. Babam ve kardeşleri tabutu kaldırdılar ve arkadaşları Kashiluvi'nin kamyonetine yerleştirdiler. Kamyonet mezarlığa doğru yönelirken tabutu tutmak için onlar da kamyonetin kasasına bindiler. Kalabalık yürüyerek peşlerine takıldı. Mezarlık büyük babamın köyüne giden yolun yakınındaydı. Okaliptus koruluğunun altındaki küçük bir yerdi ve birkaç beton mezar taşının etrafında yabani otlar uzamıştı. Babamın 2 ablası Fanny ve Edith de orada yatıyordu. Orada lastik çizme giymiş bir grup adam bekliyordu. Bunlar Adzukulu yani mezarcılardı ve mezar kazıp ölenleri gömmek için para alırlardı. Malawi'de mezarlar batı ülkelerindeki gibi 2 metre derinliğinde açık çukurlar değildir. Her mezarın dibinde tabutun içine kaydırıldığı gizli bir bölme bulunur. Genellikle çukurun kenarında kazılmış daha küçük bir deliktir. Öldüğünüzde kendi küçük yatak odanıza sahip olmak gibidir. Bunun amacı ölüyü toprağın çökmesinden korumak, daha doğrusu ailenin toprağın üzerine toprağın çöküşünü görmesini engellemektir. John amcamın mezarı için Adzukulu deliğin tam ortasında dipte bir bölme kazmıştı. Yani bir deliğin içinde başka bir delik vardı. Mezarcılar homurtular arasında tabutu iplerle dikkatli bir şekilde küçük bölmeye indirdiler. Alan tam tabutun büyüklüğündeydi. Mezarcılardan biri işini bitirince dışarı çıktı ve deliğin üzerini tahtalar ile sazdan yapılmış bir matla örttü. Şimdi açık mezar boş gibi görünüyordu. Bütün bunları rüyadaymış gibi izliyordum. Başım zonkluyor, zihnimin derinliklerinde bir şey uğulduyor, sanki güneş bana sesini duyurmaya çalışıyordu. Mezar nihayet dolduğunda ve otlarla kapandığında tepenin üzerindeki diğerlerine katıldım. Kendimi ilk kez bu kadar yalnız hissediyordum. John amcamın ölümünün ardından her şey zorlaşmaya başladı. Hepimizin yaşadığı üzüntüye ek olarak babam bütün işlerle tek başına uğraşmak zorunda kaldı. Ekinlerin büyüme zamanıydı ve hasada kadar her şeyle babam ilgileniyordu. Sezonluk işçilerin maaşlarını ödüyor, bütün hesapları kapatıyordu. Sonra şeflerin tavsiyesine uyarak bütün işi John'un en büyük oğlu 20 yaşındaki Jeremy'ye devretti. En büyük oğlun babadan kalan bütün mirası alması gelenektir ama her zaman öyle olmaz. Sık sık kardeşlerden biri araya girerek her şeyi kapar ve merhumun ailesi onun merhametine kalır. Bu ne yazık ki sürekli olur ve köy şeflerine en sık getirilen şikayettir. Jeremiah, Goffrey ve annesiyle birlikte aynı evde oturuyordu ve sık sık çiftlikteki işlere yardım ediyordu. Ama çok çalışmaktan hoşlanmadığını herkes biliyordu. Çok akıllı olmasına rağmen okulla pek fazla ilgilenmiyordu ve sık sık meyhanelerde içki içerken görülüyordu. Babam aile işini ona devretme konusunda çok endişeliydi. Ama şefler veya akrabalarla sorun yaşamak istemiyordu. Kimsenin hırsız olduğumu söylemesini istemiyorum diyordu babam. İşler kötü giderse ben yine de doğru olanı yaptığımı düşünürüm. Elbette ki Jeremiah aile servetinin kendisine teslim edildiğini duyunca çok şaşırmıştı. Babasının kardeşlerinin ona asla güvenmeyeceğini sanıyordu. Bu harika bir şey dedi babama. Çok teşekkür ederim. Ama Jeremiah kontrolü ele alır almaz sezonun kazancının büyük bölümünü Lilongwe ve Kasungu'daki barlarda harcadı. Kasım ayında yeni darı ve tütün ekmek için tohum ve gübre almak, üstelik de yeni işçiler bulmak gerektiğinde elinde çok az parası kalmıştı. Bunun sonucundaki bir sonraki ürün daha az oldu. Tütün açık artırmada satıldığında Jeremiah parayı alıp ortadan kayboldu ve çoğunu harcadıktan sonra geri döndü. John amcamın ayrıca civar köylerde önemli kazanç getiren iki darı değirmeni ve 8 baş sığırı vardı. Değirmenler ve sığırlar da Jeremiah'a verilmişti ama ertesi yıl en büyük ağabey Musayibel değirmenlerden birini ve sığırların yarısını zorla onun elinden aldı. 2 yıl içinde Jeremiah hem darı değirmenini hem de sığırlarını kaybetmişti. Babamın gözünde amcamın inşa ettiği bütün iş gitmişti. Tarımda insan her şeyi çabucak kaybedebilirdi. Gelenekler gereği babam verdiklerini geri alamazdı. Kontrolü bir kez teslim ettiğinde sonsuza dek devretmiş olurdun. İş çöktükten sonra ailemiz kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmıştı. Yeni bir başkanın politikaları sayesinde Malawi'de tarımın kendisi başlı başına daha zorlaşmıştı. 1994 yılında John amcamın ölümünden 3 yıl önce Başkan Banda nihayet gerçekleşmesine izin verdiği ilk seçimlerden sonra emekli oldu. 30 yıl iktidarda kalmak için uzun bir süreydi ve halk yorulmuştu. Muhalefet ona karşı çirkinleşmeye başlamıştı. Büyük kitleler şehirlerde toplanarak Banda'nın diktatörlüğünü protesto ediyor, bunun sonucunda isyanlar patlak veriyordu. Seçimlerden önce Banda'nın haydutları, insanları tekrar ona oy vermeleri için korkutmaya başlamıştı. Bir gün ticaret merkezinde 300'den fazla Gule Vamkulu yolda ellerinde boş tabutlarla görünmüş, yaşam boyu başkanı desteklemeyen herkesi o tabutlara sokacaklarını duyurmuşlardı. Ama muhalefet yine de kazanmıştı ve çoğu Afrikalı mağlubun aksine Banda sessizce çekilmiş ve savaş başlatmamış, hatta daha oylama sonuçları belli olmadan yenilgiyi kabullenmişti. Zamanının geldiğini biliyordu. Banda, Kasungu'da doğup büyüdüğünden Nuguru ya Navamba dağının, büyük Sheva savaşçılarımızın Goni'yi yendiği ve daha önce yenebilir sinekler kayası olan yer, dibindeki evine geri dönmüştü ve hayatının son günlerini orada geçiriyordu. Böylece eski bir kabine bakanı Bakili Muluzi iktidara gelmiş, kendi sorunlarını da beraberinde getirmişti. Banda zalim bir diktatördü ama tarıma ve toprağa çok fazla önem veriyordu. Bizim bölgemiz bütün Malawi'nin en verimli kısmı olduğundan genellikle ülkenin ekmek sepeti olarak görülürdü ve Banda toprağı işlemek için ne gerektiğini anlıyordu. Gübrenin ülkede ihtiyacı olan her çiftçiye sunulmasını istiyordu. Tohum da ucuzdu ve her Malawili satmak için tütün yetiştirebilirdi. Yani yağmurlar devam ettiği sürece aile aç kalmazdı. Diğer yandan Muluzi politikaya girmeden önce zengin bir iş adamıydı. Devletin gübre ve tohumla uğraşmaması gerektiğini düşünüyordu. Her açıdan Banda'dan farklı olmak istiyordu ve bu bütün yardımları durdurarak çiftçileri kendi başlarına bırakmayı da kapsıyordu. Serbest pazar ekonomisi, zengin şirketlerin fiyatları aşağı çeken muazzam miktarda tütün stoklarıyla açık artırmalara katılmasına ve küçük çiftçiyi ezmesine izin veriyordu. Çok geçmeden Borley tütünümüzün değeri o kadar düştü ki birçok çiftçi bunu yetiştirmeye bile tenezzül etmez oldu. Ailem normal darı tarlalarımıza ek olarak birkaç küçük dönüme ekim yapıyordu. Ama sezonluk işçilerin yardımı olmadan çiftliğin çalışmasına katkıda bulunmak bana ve kuzenlerime kalmıştı.